Ayrım 6. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Salah Birsel. Sayfa 75. Kahvengiz. Bizim burada yaptığımız Türkiye'de ilk kahvengizi sunmaktan başkası değildir. Ozanlar çok şehrengiz yazmışlardır ama kahvengiz yazmayı akıl edememişlerdir. Daha doğrusu onlar Türkçe'de kahvengiz diye bir sözcük bulunduğunu da bilmezler. Bu kitap yazılıncaya değin Salah Birsel de böyle bir sözcüğün varlığından haberli değildir. Çünkü sözlükçüler de bugüne değin Türkçe'de böyle bir sözcük olduğunun anlaşılmaması için onu sözlüklerinin dışında tutmuşlardır. Şehrengizlerde çokluk ele alınan şehrin güzelleri, sonra da vakit kalırsa şehrin güzellikleri anlatılır. Buradaki kahvengizde de bu yöntem izlenilmiş, kahvelerdeki ozanlar, aydınlar anlatılmış, onlardan çalınan zamanla da kahvelerin durumları, doğal güzellikleri, gezilecek yerleri dile getirilmiştir. Nedir? Bir noktada şehrengizlerden ayrılma gereği de duyulmuştur. Şehrengizlerde güzelleri ırklarına, Gürcü güzelleri, Boşnak güzelleri, Rum güzelleri, Çerkez güzelleri, Ermeni güzelleri ve benzerleri göre sıralama geleneği sürdürülürken, burada ozanların ırkları, çok zeki, zeki, az zeki, patavatsız, hırt, şaşkaloz, eble, hebenneka, avanah, yelloz, pasaklı ve benzerleri üzerinde durulmamıştır. Üstelik bunların hangi ırktan olduklarının belli olmaması için de büyük çabalar gösterilmiştir. Ama biz büyük yazarlara yakışan bu açıklamaları bırakalım da o fırın ağızlı Nisuhaz'dan içeri dalalım. Çünkü artık onun anlatılması zamanı da gelmiştir. Yalnız içeri girmeden önce kapının özellikle sol yanında kahvenin tabanından tavanına değin yükselen o bösböyük cama bir göz atalım. Çünkü böyle bir camı bir daha kolay kolay göremeyiz. Gerçi Tokatlıya'nın, Markiz'in, Pedrograd'ın camları da büyüktür ama böylesine kaldırımdan bitme değildir. Hele Viyana kahvesinde bu camın kırıntısı bile yoktur. Nisuhaz Emek Sineması, eski Melek Sineması, sokağının karşısına gelen Kuloğlu Sokağı'nın İstiklal Caddesi'ne döküldüğü köşede, sokaktan çıkarken sağda büyük bir binanın, şimdilerde Akbank Genel Müdürlüğü, alt katını baştan başa kaplar. İstiklal Caddesi'ne açılan kapıdan içeri girince sağda bir vitrin, onun berisinde yine sağda bir kasa, kasada kokoroz ve kaknem bir karı. Solda camın önden başlayarak dizilmiş Nuh peygamberden kalma hasır koltuklar, muşamba döşeli iskemleler, üstü camlı masalar vardır. Dipte en arkada salonun ortalamasında oldukça boş bir vitrin, vitrinin önünde de bir kanepe ve 4-5 koltuktan oluşan bir hasır takımı kahvenin ikinci salonu denilebilecek bölmeyi süslüyordur. Nedir, soldaki masa ve koltuklar da kasanın hizasında bir bölme ile ikiye ayrılır ve tuvalete açılan kapının biraz gerisinde üçüncü bir saloncuğu oluşturur. Kahvenin 100 numarası başlı başına bir kahve olacak büyüklüktedir. Kimileri buraya girer, muslukların önünde saatlerce laflaşırlar. Bunlardan kimisi 2. Dünya Savaşı'nın özel kişileri, kara borsacılarıdır. 100 numarayı yazıhane olarak kullanırlar, en gizli pazarlıkları orada yaparlar. Nisuhaz'ın Kuloğlu Sokağı'na bakan pencereleri günün 24 saatinde örtük durur ve bu yüzden kahve er saatlerde, elektriğin yakılmasına pek gerek duyulmadığı vakitlerde tam bir karanlığa gömülür. Dipnot, Nisuhaz'ın, Fransızca Nicho ise şeklinde yazılıyor, yerinde geçmiş yıllarda büyük eczane vardır. Faik Della Suda Paşa'nın işlettiği bu eczanenin Galatasaray'dan tünele giderken sağ kola düşen Della Suda Eczanesi ile bir ilişkisi yoktur. Nisuhaz'da çalışan garsonlar 1917 yılında İstanbul'a üşüşen o kürklü, çizmeli, saçları çok düz taranmış, bol düzgünlü, bol mücevherli kontesler, prensesler değildir artık. Kapıdan girince hemen sağdaki vestiyerden fırlayıp paltonuza saldıran, Mihal'in de o uzun sakallı Rus generalleri, albaylarıyla bir ilişkisi yoktur. Ama çayları, turtaları masalara taşıyan, o sol yanağının ortalık yerine simsiyah bir ben oturtmuş, o çokça kıvırcık saçlı garson kadın bir kontes değilse de sessiz film yıldızlarından Vilma Benki'yi andırır. Yalnız bu benzetmeyi yapabilmek için kadının dört parmak kalınlığında bir gerdanlık gibi boynunu saran kırışıklarına pek dikkat etmemek de gerekir. Ne var, bu tohuma kaçmış güzel aklınızı vır vır edemediyse Nisuhaz'da sizi büyüleyecek bir başka güzel vardır. O da patron Niko'nun karısı, ince belli, geniş kalçalı, kızıl saçlı Rum dilberidir. Patronun karısı kahveye daha çok akşamüstleri gelir ve hayranlarının önünde, bunların başında Salah Birsel vardır, bir iki kez kısrak gibi sıçrayıp göğüs titrettikten sonra kasanın yanındaki iskemleye oturur. Çoklukla sinema vaktine değin oradan kıpırdamaz, 100 numaraya bile gitmez. Sinema vakti yaklaştı mı kocasını koluna takıp çeker gider. Giderken de yine kendine özgü biçimde bir iki el kol hareketi yapar ve hayranlarını bütün bütüne yere serer. Nisuva sabahın köründen gece yarılarına, gece yarısı sonlarına değin açıktır. Ama bu 20 saatin Nisuvası tek ve değişmez bir kahve değildir. Orada 3 türlü Nisuvaz vardır. Sabahların Nisuvazı, ikindilerin Nisuvazı, uykusuzların Nisuvazı. İlk ikisi bizim bildiğimiz kahvelerdendir. Üçüncüsü ondan çok ayrılır. Ama Sait Faik'in Korkunç Pastane adını verdiği 3. Nisuvaz'da 2 tanedir. Akşamın 8'i ile 11 arasında burayı gurgurcular doldurur. Bunlar Beyoğlu'na çapkınlığa gelmiş ama hiçbir şey yapamadıkları için hiç değilse burada oturmayı yeğlemiş kişilerdir. Bunların arasında meyhanede kafaları bulduktan sonra sarhoşluklarını açmak için kahve içmeye gelenler de vardır. Kahveden daha ellerini ayaklarını çekmemiş aklı başında müşteriler bunları hiç sevmez. Çünkü bunlar gençlik düşlerini yüksek sesle görürler ve boyuna pik pik gülerler. Sait'in dediği gibi bunları patron da sevmez. Bunlar ne içeceklerini soran garsonu da biraz sonra diye atlatmışlardır. O gerçek uykusuzların Nisuvazı'yla tanışmak için ise sinemaların dağılış saatlerini beklemek gerekir. Dahası biraz daha vakit geçmeleri, sinemaların kalabalığı Beyoğlu'ndan çekilmelidir. İşte o zaman kahvenin kasasındaki o evlere şenlik kadın bütün elektrikleri açarak Nisuvaz'ın içini gündüze çevirir ve gerçek Nisuvaz'ın başladığını haber verir. Masalardaki insanlar, konuşmalar, gülüşler, her şey bir hokkabaz el çabukluğuyla değişmiştir. Şimdiler burada konuşulan şeyler hemen hemen Türkiye'nin hiçbir kahvesinde bu kadar açık ve ayrıntılı bir biçimde sürdürülmez. Bunları Sait Faik büyük bir ustalıkla saptamıştır. Biz de ustamıza bir teşekkür temennası çakıp o konuşmaları aktaralım. Tepe üstüne gideriz canım, biraz masraflı olur ama hem çalgılı hem rahattır.
Bize kaça patlar bu?
Canım sen de mi ona üzüleceksin?
Yok, benim için değil ama bu yenidir. İlk akşamdan gözünü korkutmamalı. Bana bak, ben alıştım. Bir 500'lük bozdurdum bugün de. Seninle onu yerim anam.
Bana bu akşam ne vereceksin?
Bırak şimdi onu.
Neden bırakayım? Ben 25'ten aşağı gitmem ha.
15 iyidir.
15'e şuradan şuraya adım atmam. Atarsan bütün hoşhoşlar beni ısırsın.
Peki, hadi kalk.
Arkadaşım da o kadar alacak ha.
Peki dedik ya.
Paraları peşin verin hele.
Bu insanlara iyi dikkat etmek gerekir. Sabahların Nisuvazı'nda rastlayamazsınız bunlara. Sabahların Nisuvazı bir başınadır. Cebiş yüzlüdür. Bu saatte Nisuvaz kulağını Beyoğlu'nun uyanışına vermiş, yeni bir günün, yeni bir serüvenin patlak vermesini dört gözle bekler. Nedir gıkı çıkmayan o bomboş iskemlelerle bomboş masalarında bir şiiri vardır. Kimi ozanlar buranın bu saatini seçer ve camın önündeki bir masada tek başına düş kurar. Ama kuşluk vaktine doğru masalar dolmaya başlar. İlk gelenler arasında koltuğunda bir sürü Fransızca gazete ile kranta bir adam vardır. Fransız sinema oyuncularından Victor Franson gibi didon sakallı olan bu adam, Tanrı'nın günü buranın eşiğini aşındırır. Abidin Nesimi de Yeni Yol dergisi çıkaran Talha'da hemen hemen aynı saatlerde gelir. Talha'nın koltuğunun altında bir sürü gazete vardır. Bu gazetelerdeki satırların altı kırmızı, yeşil, mavi renkli kalemlerle çizilmiştir. Bu ilk gelenler arasında eski siyasacılardan Havuz Yavuz işine adı karışan Sapancalı Hakkı'nın oğlu Yaşar Sihay da bulunur. Ne var ki Yaşar Sihay'ı atmış, yerine Çimen soyadını almıştır. Buna uyması için de yeşil bir gömleği, bir Montgomery'yi sırtından hiç çıkarmaz. Yaşar Çimen, İtalya'da uzun yıllar kaldığı için ilk kasaya yaklaşarak Kaknem Karı'nın elini öper, sonra o da ötekiler gibi tek başına bir masaya oturur. Yaşar'ın İtalyanca bilmesi, onun da koltuğunda bir sürü İtalyanca kitapla gelmesine yol açmıştır. Bunların arasında Oro Puro, Saf Altın adlı oyunda vardır. Yaşar Çimen onu Türkçe'ye çevirmiş, oynanmak için İstanbul Şehir Tiyatrosu'na vermiştir. Ama bununla yetinmemiş, bir gece Nisuvaz'a gelen bir ozana oyunu baştan sona okumuştur. Ozan Yaşar'ın okuduklarını doğru dürüst dinlememiştir. Ama bir süre sonra o da içinde çokça para bulunan bir oyun yazmıştır. gelin görün ki İstanbul Şehir Tiyatrosu 1942 kışında Yaşar Çimen'in Oro Puro çevirisini değil de öteki oyunu sahnelemiştir. Yaşar durumu haber alır almaz öfkeden yüzüne aşağı ağlamıştır. Daha sonra da Ozan'ı dava etmek için dosyalar hazırlamaya başlamıştır. Ama sonunda bu temelsiz dava için hiçbir avukat bulamadığından ya da avukat tutabilmek için gerekli parayı sağlayamadığından bu işten vazgeçmek zorunda kalmıştır. Yaşar Çimen sık sık Casa d'Italia'ya da uğrar. İtalyan dostlarını da yoklar. İtalyan dostlarına Türkçe öğretmek için Mussolini'nin oğlu Bruno için yazdığı Oğlumla Konuşuyorum adlı kitabı da Türkçe'ye çevirmiş ve onu bu İtalyan dostlarına yüksek fiyatla satmıştır. Geri kalanları da 100 kuruş fiyatla piyasaya sürmüştür. Yaşar bu kitabın da Hitler'in Kavgam adlı kitabı gibi çok satılacağını umuyor, böylece küçük çapta bir Rockefeller olacağını kuruyordu. Oysa kitap küçücük bir şeydir. Fiyatı da o zamanın fiyatları karşısında çok yüksektir. Bu kitap hiç satmamış, Yaşar'ın gözleri de umutsuzluktan tilki ufağına dönüşmüştür. Nisuvaz asıl öğleden sonra uykusundan silkinmeye başlar. Gözlerini son kez kırpıştırarak emekli memur, iş adamı, Ankara'dan İstanbul'a birkaç günlüğüne gelmiş siyasacı, avukat, öğretmen ve doktorlara kollarını açar. Sait'in deyişiyle çok gün görmüş, çok gece geçirmiş kişilerdir bunlar. İkinci Dünya Savaşı, pahalılık, kara borsa onların başlıca konularıdır. Bunların bir gözleri de dışarıda nehir gibi akan caddededir. Oradan ne istedikleri belli değildir ama caddeye bakmadan edemezler. Bu kahveye gelip çöreklenmeleri biraz da bu cadde yüzündendir. Saat 4. Nisuvaz daha yükünü almış sayılmaz. Biraz sonra yazarlar, ressamlar da sökün etmeye başlayacaktır. Bunlar Stefan Zweig ve arkadaşlarının Berlin'de Nollendorf alanındaki kafelerde yaptıkları gibi sarhoşlar, fahişeler, eşcinseller ve morfin düşkünleriyle bir masada oturmayacaklardır. Ama çevrelerindeki masalarda çokluk bunlar bulunacaktır. Çünkü bunların da Nisuvaz'a geliş saatleri başlamıştır artık. İkinci Dünya Savaşı günleridir. Samim Kocagöz, Sait Faik, Cahit Saffet, Orhon Arıburnu, Cavit Yamaç, Celal Sılay, Sabahattin Kudret, Salah Birsel, Süavi Koçer, ressam Haşmet Akal, Avni Arbaş buraya günde bir kez olsun uğramadan edemezler. Buraya geçmiş yıllarda 1930-31 ve daha sonrasında Çallı İbrahim, Necip Fazıl, Fikret Adil, Ferdi Tayfur, Salih Urallı, ressam Hakkı Anlı, Hamit Görele, Nail ve Peyami Safa, heykelci Kenan Yontuç'un da geldiği olur. Bir gün buraya Atatürk de gelmiştir 1931 yılında ama yalnız bir kez. O da o sıralarda kahvenin sağ yan boşluğunda yer alan kendi büstünü görmek içindir. Büst Kenan Yontuç'un elinden çıkmıştır. Nisuvaz'da atanın geldiğini belirleyen bir takım telaşlı koşuşmalarla sevinç belirtileri su yüzüne çıktığı vakit Kenan Yontuç da oradadır. O da atayı ayakta karşılar. Atanın yanında Kılıç Ali vardır, Nuri Jonker vardır, Reşit Galip vardır. Otururlar, bizim Kenan Yontuç'a oturacak yer kalmamıştır. Atatürk, hepiniz oturdunuz bakın sanatçı ayakta kaldı. Kenan Yontuç ayakta kalmasının hiçbir dokuncası olmadığını en güzel, en tatlı sözcüklerle anlatır Atay'a. O sıralar Nisuvaz'ın sahibi bir bayandır, Madame Politz. Yüceler yücesi Atatürk kendi eliyle çay getiren Madame Politz'e işlerinin nasıl olduğunu sorar. Madame Politz'in balım olsun sinek Bağdat'tan gelir demesi beklenirken o hiç orada olmaz ve bütün bezirganlar gibi halinden yakınır. Bu arada 4 aydır kira ödeyemediğini de açıklar. Atatürk bu, Madame Politz'in sözleriyle duygulanmıştır. Adamlarından birini çağırtır, Madame Politz'e 4 aylık kira tutarını verdirtir. Akşam Dolmabahçe'de sofra kurulduğu vakit Madame Politz konusu yeniden açılır. Reşit Galip, paşam doğru yapmadınız. Neden? Siz insanların cebinde ne kadar para var bilir misiniz? Ben Madame Politz'den parasızım. Atatürk iyisinden kızmıştır. Kalk git buradan. Kalkmayacağım. O halde ben kalkarım. Ata kalkıp gitmiştir ama Reşit Galip'in kendisine karşı çıkmasından hoşlanmıştır. 2 ay sonra İnönü Atatürk'e yeni bakanlar kurulu listesini sununca Atatürk, ''Milli eğitim için Reşit Galip'i düşünmez misiniz?'' demiş ve Reşit Galip Milli Eğitim Bakanı olmuştur. 1940'larda Yusuf Ahıskalı'da Nisuvaz'a her gün damlar. Elinde de Bernard Shaw'un bir kitabı. Ama öteki kitap taşıyıcılardan bir ayrılığı vardır demiş. Kitap elinde hep açık durur. Dahası onu sokakta yürür ya da Nisuvaz'a girerken bile okur.
Orta boylu, bakır tenlidir Yusuf. Arkaya taranmış saçlarla pos bıyıklar yüzüne nedense bir algen biçimi verir. Bıyıklarını her vakit alt dudağıyla emer ve pek az güler. Gülerken de yüzü ağlamaktan beter olur. Ayrıca sağ gözü de kırpılır. Bu kırpışlar onun kendisine çokça güvendiğini ve sizin o sırada onun katına yaklaşır olduğunuzu belli eder. Ahız kalı 100-200 sözcüklük kısa öyküler de yazar. Bunları sahibi bulunduğu Ses dergisinde yayınlar. Birsel'in Dakikalık Öykü adını verdiği bu yazıları Yusuf çok önemser. Onlarla bir takım gerçekleri sapladığına inanır. Nedir? Ahız kalı Ses dergisinin yönetimine pek karışmaz. Sesi aşağı yukarı her defasında bir başkası çekip çevirir. 1938 yılında çıkan Ses'in, o zamanlar Sahip ve Yazı İşleri Müdürlüğü Yaşar Çöl üzerinde görünür, yönetimi Fikret Adil ile Nail V.'nin elindedir. Bu ilk sayılar gazete boyunda haftalık olarak çıkar ama dergi 4 sayı yayınlanmış ve 9 Aralık 1938'de kapanmıştır. 1939 yılı Haziran'ın 7'si, Ses'in ikinci kez yayın alanında göründüğü gündür. Adı küçük bir değişiklikle Yeni Ses olmuş, boyu da yarı yarıya küçülmüştür. Bu kez derginin Sahip ve Yazı İşleri Müdürü olarak Ahız Kalı'nın kendisi görünür. Ama yönetim 4 sayı için yine Nail V.'dedir. Ne var, dergi 4 sayıdan sonra yine kapanır, yine çıkar. 1941 yılına değin bu çıkışlar düzensiz olarak sürgit olur. Böylece dergi 5 sayı daha yayınlanır. 1941 Haziran'ında Ahız Kalı dergiyi Birsel'e bırakır. O sayıda Cahit Sıtkı'nın, Melih Cevdet'in, Rüştü Onur'un ve Salah Birsel'in şiirleri vardır. Birsel dergide sanat yazılarının daha ağır basması düşüncesinden yola çıkar. Bu kendilerinden yazı istenmemiş kimi yazarların hoşuna gitmeyince Ahız Kalı bunların saldırısına uğrar. O sıralarda Supi Taşan'ın eline bir yerlerden büyükçe bir para geçmiştir. Ahız Kalı bu kez de Supi Taşan ve arkadaşlarıyla anlaşır. Nedir, derginin boyu daha da küçülmüş, 20 çarpı 30 santime inmiştir. Dergi birkaç ayda bu biçim çıkar. Sonra bütün bütüne kapanır. Gerçi Ahız Kalı daha sonraki yıllarda dergiyi iki yaprak ve bir yaprak olmak üzere yine çıkarır ama bunun da ömrü uzun olmaz. Şu var ki bu çeşitli çıkışlar sırasında Sesi Ses yapan Abidin Dino'dur. Dino gerek karikatürleri gerekse cap canlı yazılarıyla edebiyatımıza da dergiciliğimize de yeni bir kan katmıştır. Bedri Rahmi'nin desenleri de dergiye çok değişik bir hava verir. Supi Nuri'leri, Lütfü Erişçi, Mecdi Devrim'in toplumsal yazılarıyla genç kuşak ozanlarının şiirleri de buna eklenirse Ses'in niteliği daha iyi anlaşılabilir. Ses birçok ozanların, öykücülerin tanınmasına yol açmış bir dergidir. Bedri Rahmi, Asaf Halet Çelebi, Orhon Murat Arıburnu, Samim Koca Göz, Cavit Yamaç, Abidin Dino, Arif Dino, İlhan Berk, Cahit Saffet kendilerini hemen hemen orada duyurmuşlardır. Mustafa Seyit Sütöven de hemen hemen orada üne kavuşmuştur. Sütöven Ayvalık'ta yaşar, İstanbul'da pek görünmez ama o da Ses'in değişmez ozanlarındandır. Çok önceleri yazdığı Sütüven şiirini Ataç çok beğenmiştir ama bu eski şiirin havasında bir şeydir. Oysa Sütüven'in Ses'te çıkan şiirleri yeni şiir çizgisindedir. Gerçi bunlarda halk şiirinin de etkisine rastlanır ama bu hayırlı bir etkidir. Ses'in 8. sayısında çıkan Aldı da Bir Yağmur'u hadi hep birlikte okuyalım. Yaz, hasat, hesapsız kitapsız açık saçıklar. Hücceten bir yağd, bire 10, bire milyon kar, geriledi sıfıra kadar. Aldı gidiyor başını, seyredin dostlarım, değirmenin taşını, nasıl yuvarlanıyor. Ne aman var, ne zaman, sellere karışmada, dağ gibi harman. Şemsiyesiz, çardaksız, açıkta kaldı habersiz. Hikaye şudur, hava ansızın bulutlandı ve hemen, aldı da bir yağmur. Altıncı ayrımın sonu, sayfa 86.